Merhabalar, ben Batuhan.
Ben Seçil.
Ve 20'li yaşlardasınız. 20'li yaşların 4. yılı kutlu olsun. 6 Mart 2020'de çıktığımızda bu yolda 4. yılımızı tamamladık. Bizimle olan herkese teşekkürler. Bize yorumlar attınız, mesajlar gönderdiniz, e-mailler gönderdiniz, üşenmediniz, Instagram'dan yazdınız. Hatta forum kurdum. O foruma girip üye olup yorumlar attınız, başlıklar açtınız. Çok teşekkürler. 4. yılımızı kutladığımız ve sizinle buluştuğumuz Bursa buluşması 23 Mart'ta olacaktır. İlgilenenlere duyurulur. Instagram'dan DM atabilirsiniz. Her nereden ulaşıyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Mekanı mesaj üzerinden ileteceğiz. Peki neden Bursa'da buluşuyoruz? Çünkü biz yaşadığımız yere insan çağırmayı seviyoruz. Nereye taşınırsak oraya çağırıyoruz. O yüzden de Bursa'da buluşacağız. Peki bu taşınma senin için kolay geçti mi Seçil?
Zorluydu.
Ne olmuş olabilir ki?
Emlakçıyla ev gezerken evde beyaz atletli bir adam çıkmış olabilir mesela.
Tam bir karikatür sahnesi ama gerçekten yaşandı. Bursa'da Görük'le de ev bakanlara duyurulur. Açtığınız evin içi her zaman boş olmayabilir.
Evet, emlakçı sanki ev boşmuş, ev gezdiriyormuş gibi bir eve götürüp sonra içeriden beyaz atletli bir adam kapıyı açabilir yani. Sonra bir de kusura bakmayın deyip çıkabilirsiniz.
Burada beyaz atletini vurgulama sebebimiz tam bir karikatür sahnesidir ya. Evde oturan çay içen beyaz atlı atlet hödük karakteri onunla özdeşleştirmiştir ya. O şekilde biz de karşılaştık. Ama tek yaşadığımız şey tabii ki de bu değildi. Sadece Bursa için demiyorum. Ev kiralarken birçok şeye dikkat etmek gerekiyor. Örneğin bizden şöyle bir şey istendi. Evi kiralayacağız. Tamam, güzel. Bir senelik kontrat yapılacak. Çok güzel. İkinci sene otomatikman devredecek sözleşme. O da çok güzel. Ama her sene başında 12 aylık ayrı ayrı senet imzalayacakmışız ve eğer biz çıktıktan sonra başka birisi o eve giremezse ya da o aradaki süre boyunca biz kirayı vermeye devam edecekmiş.
Evet, yeni bir kiracı bulunana kadar o evin kirasını sen ödemeye devam edeceksin. Yani bu 4 yıl 3 ay oturdun mesela, geri kalan 9 ayın parasını yine sen verebilirsin eğer o ev tutulmazsa.
Bunu engelleyen hiçbir şey yok. Evet. 9 ay boyunca verebilirsin ve bize verdikleri tek güvence bizim evimiz boş kalmaz kardeşim.
Aynen, biz ona öncelik veririz diyor. Ama site 200 dairelik bir site ve adam bize sadece 5 dairesini falan gösterdi. Geri kalan boş dairelerin hiçbirini bunlar size gelmez diyerek göstermedi.
Çok dikkatli olunması gerekiyor. Biz şansımız yaver gitti. İyi bir emlakçı bulduk. Ev tuttuk fakat Görük'le mafyasını çok defa başkalarından da duyduk. Aynı evi birkaç defa kiralayanlar, hadi başka yerlerden de duymuştum. Ama şunu ilk defa duydum. Bir siteye ikinci kez farklı bir emlakçı ile gittiğimizde ilk emlakçı oranın güvenliğini tanıdığı için ikinci emlakçının girmesine izin vermedi. Evi göstertirmedi.
Güvenlik değildi ama o.
Yönetimi.
Site yönetimi.
Evet, site yönetimi.
Başka bir emlakçı ile gezmemize izin vermedi. Siz Ali ile geldiniz, komisyon Ali'nin hakkıdır dedi. Diğer geldiğimiz Veli'yi apartmana bile sokmadı.
Böyle bir şey olabiliyor mu ya? Bir de biz mesela aynı sokak üzerinden başka bir eve bakmaya giderken adam bizi görmüş ve nereye gidiyorsunuz diye dönüşte sordu bize.
Evet.
Siz o evlere mi baktınız diye.
Evet, yani aşağı yoldaki diğer evlere baktık diye bir de trip yedik adamdan.
Böyle bir şey olabiliyor mu ya? Şeye ne demeli? Ben %25, %50 yasal masal onları dinlemem. 70-80 banko şimdiden kabul edin.
Evet, adam açık açık bize dedi ki ben tefe tüfe bilmem. Yani o zaman ne gelirse onu söyleriz. İkinizin arasını buluruz şeklinde konuştu. Ve bunu sözleşmeye yazacaktı bu arada Batu.
Bu yazılabilir bir şey mi? Onda ben emin değilim. Yazılamayabilir bu.
Yani bilmiyorum ama çok katılardı.
Bu bölüm kaydetmeden önce belki konuşsaydık. Emlakçı belki bize sponsor olabilirdi. Hakikaten Google yorumlara da yazdım.
Aa, bizimle yaptım. Fotoğraf paylaştı çünkü.
Evet. %25 ya da neyse işte yasal olan kira artışı yapılacaktır. Ve mesela diğerleri 2 tane deposito alırken bu 1 deposito aldı.
Evet, eşyalı ev olmasına rağmen 1 deposito aldı. Ama alan emlakçı değil, ev sahibi.
Ya evet, onlar kendi talebi
eşyalar içinde kadar kontrat alabilir. Aldık bu arada.
100 bin lira mıydı? 150 bin liralık mı ne? Bir tane senet imza alıyorsun mallar için. Bir de deposito ayrıca imza alıyorsun. Ama diğer evler 3 kira bedeli kadar alıyordu.
3'e kadar almakları varmış.
Evet, çıkmaya başlayacaksın. Daha çıkmadan 3, 4, diğerlerini de say, 8-9 kira bedeli gibi senden böyle çıkmaya hazır ol.
Evet, biraz masraflı bir süreç gerçekten. Peki emlakçılar hakkında ne düşünüyorsun?
Biz mesela emlakçıyı nereden bulduk? Sahibinden.com'da bulduk.
Evet.
İsminde ne yazıyor? Sahibinden.
Evet.
Ya emlakçılar sahibinden.com'u nasıl ele geçirmiş olabilir? Şey, istediğiniz ilde sıralayın bunu. 3 artı 1, 2 artı 1 neyse seçin. Tüm tüm seç, her şeyi seçin. Daha sonrasında sahibinden'e tıklayın. Bir tane ya da iki tane ev çıkıyor.
Evet.
İnsanlar sahibinden'i ev için kullanmıyor. Ben bunu anlayamadım. Asıl amacına hitap etmiyor. O zaman emlakçım.com olsaydı.
Evet, hürriyet... Ah yine neyse oraya bipleriz.
Reklam vermiyorlar. Reklam verin.
Evet, haklısın. Ben emlakçılık mesleğine 4 ay öncesine kadar çok sıcak bakmıyordum. Meslek olarak da açıkçası görmüyordum. Çünkü sonuçta onların elinde bir belge yok. Şu an herkes çıkıp emlakçıyım diyebiliyor. Aldıkları bir belge varmış güven vermek için ama ben de gidip emlakçı olabilirim. Yani evi kiraya verebiliyorum.
Okulu var ama 2 yıllık bir emlakçılık okulu okunabiliyor. Üniversitede okulabiliyor.
Kursları da varmış. Bizim o kiraladığımız emlakçının kursu varmış, akademisi varmış ya.
Ha, olabilir. Zaten şey diyor, emlakçılık değil.
Gayrimenkul danışma.
Evet, öyle bir ismi vardı. Evet.
Neyse, ama Çorlu'da emlakçıdan tutmak zorunda kaldım. Sen de biliyorsun, ben Çorlu'ya taşınacağım zaman özellikle sahibinden bakmak istedim. Çünkü emlakçıya verilen o bir kira bedelini kesinlikle hak görmüyorum onlara. Ve ayrıca onların o parayı kiracıdan değil, bence ev sahibinden alması gerektiğini düşünüyorum. Ev sahibinin işini görüyorlar, benim işimi görmüyorlar.
Ben burada da sonuna kadar katılıyorum. Ev sahibinden alınması gereken bir şey.
Evet, sıkıyorsa versin bakayım.
Şeyi nerede yapıyordu? Kiralamak değil de satın alındığında %2 miydi, %1000 miydi, öyle bir miktar,
evet,
şey alıyor, emlakçı alıyor.
Hem ev sahibinden alıyor hem de satın alandan alıyor.
İkisinden de alıyor ortak.
İkisinden
şekilde.
De %2'ni alıyor.
Bence tamamen para kazanan insandan alınması gerekiyor. Yani,
bence de.
Evet, kirayı veren kişiden, ev sahibinden alınması gereken bir şey.
Evet, bence de. Emlakçı eğer benden para alacaksa şöyle bir muhabbet olması lazım aramızda. Ben emlakçıya gideceğim, diyeceğim ki ben 2 artı 1 güneş gelen ara kat güvenlikli bulaşık makinesi olan ev istiyorum. Sen bana ev bul. Eğer o bana ev bulsaydı o parayı hak ederdi. Zaten ben o adamı ben buluyorum. Neden evet, benden para alıyor?
Evi biz bulup ona gidiyoruz.
Evet. Yani burada işi görülen ev sahibi, ev sahibi kiracıyı seçmeden önce emlakçı tarafından sansürlenip de seçiliyor. Yani bu tamamen ev sahibinin işini görüyor.
Bak, şu an bunu teknolojiyle yıkabilirdik ama teknolojiyi de Türkler yanlış kullandı.
Evet, sahibinde de bile emlakçılar iyi oldu.
Diğer ülkelerde böyle mi bilmiyorum. Eğer şunu başarsaydık, gerçekten sahibinde insanla bunu buluştursaydık, Airbnb gibi olabilir. Ya da diğer, lan tam isim vereceğim, İkinci el bir şey satılan siteler olabilir. Onlar da mesela tık tık yapılıyor. Araya aracı konmuyor. Ya da araba satarken de böyle. Sahibinden daha kolay bulunabiliyor.
Evet.
Ama ya emlak sektöründe niye bunu yapıyorlar? Ben bunu çözemedim ya.
Ben de. Ve o parayı kesinlikle yani çok elim titreyerek veriyorum.
Ya çünkü emlakçıya ihtiyaç duyulmadan da bu süreçlerin hepsi tamamlanabilir.
Evet.
Ama emlakçıların şöyle bir avantajı oluyor. Belge işlemlerini gerçekten kolaylaştırdılar.
Evet.
Ama o kadar belge işlemini kolaylaştırmak bir kira bedeli değildir.
Bence de değildir.
Ben bunun olurunu söylüyorum. Şu an günümüzün parasıyla bir emlakçının bulması 4000-5000 lira.
Evet.
Ev başına.
Yani çünkü bana ayırdığı zaman sınırlı bir kere. Bir de sen onlara ayak uyduruyorsun ki sen biliyorsun yani akşam buluşmaya gelmek istemedi çoğu.
Ya iş çıkışında ev bakıyoruz. Fenerlerle ev bakıyoruz ya böyle oğlum. Telefon ışığında ev bakılır
evet,
ya.
Evet, aynen öyleydi. Ve kendisi de flaş açıyor. Ya biz elimizde sen ne götürdün? Böyle bir şey ışığı götürdün.
Evet, aldığım bir tane fener vardı benim. USB girişli. Powerbank'e taktım götürdüm.
Ama
ya,
güçlü bir fener yani. Ev sahibine kalsa flaş da bize ev gösterecek.
Vallahi bir vuruyorum tüm evi. Zaten bir artı bir. Her taraf aydınlanıyor.
Ve şundan da bahsedelim. O bahsettiğimiz site yönetimi şunu söyledi bize. Eğer buradan ev alırsanız ya kendiniz oturacaksınız ya da biz kiraya vereceğiz.
Ha evet, öyle bir anlaşmaları da var. Burası acayip mafya işleri var ya.
Evet.
Kesinlikle emlakçı değiller bu arada. Emlakçılığa dair
değil,
hiçbir şey yapmamışlar.
Bence de.
Mafyacılık üzerine kurulmuş bir tezgah.
Ya düşünsene, ev alıyorsun. Tanıdığın birine kiraya vermek istiyorsun. Ya yasak. Veremiyorsun. Arada birileri illa komisyon yiyecek.
Ya burada mesela yasal olarak bunu yapamaz. Ev benimse istediğime veririm.
Yani
istediğin yere imza at kardeşim. Bence böyle bir şey olamaz. Ama ben sonradan geldim Bursa'ya. Kavga gürültü çıktı mı arkam yok.
Evet.
Şunu düşündüm. Nereye gitsem yok gibi de düşündüm. Herhangi bir yerde yok. Ama kavga gürültü çıktığında bizi büyük döverler.
Evet. Benim Çorlu'da tuttuğum ev de emlakçıydı. Ben zaten o ana kadar emlakçıya çok karşıydım. Hep sahibinden bakıyordum ama sahibinden olan insanlar da uğraşmak istemiyor. Bir de ben Çorlu'da kısa dönem çıkacağım belliydi. Adam dedi ki ben sürekli emlakçı işiyle uğraşmak istemiyorum. Uzun süreli kiracı arıyorum demişti. Ev sahipleri vermemişlerdi. Emlakçıdan tutmuştum. O emlakçı apartmanı yapan inşaat firması. Adam hem inşaatını yapıyor hem emlakçılığını yapıyor. Bu yüzden doğalgaz problemlerinde falan sürekli ulaşabileceğim bir telefon vardı. Ve sağ olsun hiç beni zorda bırakmadı desem yeridir. O zaman biraz emlakçıya ılınman yaklaşmaya başladım. Ama yine de bence %50 olarak alabilirler parayı.
Bence yine olamaz. Ben mesela emlakçıyla yaşadığım tartışmalardan bir tanesi şuydu. Aynısı bizim site yönetimini de yapıyorlar. Yönetimin aldığı şöyle, başka bir şeyi açıklamıştım. Gerizekalıca bir karar var. Eve klima takılamazmış. Ya balkona koysam dahi de takılamıyor. Parasını ben versem dahi takılamıyor. Görüntüyü bozuyormuş. Ben 30 derece, 35 derece evin içindeki sıcakta yazın Ağustos'ta 43 derecelere bile çıktığı bir gün vardı. Hı-hı. Bağıracaktık hepimiz, yanıyorduk. Ben evdeydim o gün. Ya ev esmiyor, esmiyor. Yani en fazla bir üfürük aldım böyle dikey olanlardan. Onu açtım. O da ya hiçbir şey yapmıyor bana. Yani klima takmak yasak eve. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya diyorum ben tamiratını da ben üstleneceğim. Çıkarken de neresiyse işte sıvası yaptıracağım. Bir sıkıntı olmayacak. Boyasını da yaptıracağım. Ama şöyle bir klima takayım. Yok, klima takmak yasakmış. Ya bence birisi ev tutacaksa kesinlikle klima taktırılabiliyor mu? Biz her emlakçıya onu sorduk.
Evet, sorduk.
Yani sizden de beklemiyoruz da söyledik yani. Ben takabilir miyim sorduk.
İzin aldık yani, evimize bir şey alabilmek için izin istedik resmen.
Tek başına bireysel ev sahibinin bir kararı olsaydı biz bunu delebilirdik. Ama yönetim kararı olduğu için galiba delemiyoruz.
Ama bu konuda mimarlar birazcık hassas ya. Mesela balkonun kapatılmasına, çevrilmesine falan da karşılar.
Burada öncelik fonksiyondadır. Eğer fonksiyon...
Konfordadır.
İşte fonksiyon yoksa, yani ısıtma, soğutma fonksiyonu yoksa estetikten söz edemezsin. Yani eğer sen bir telefon alıyorsun mesela, inanılmaz güzel gözüküyor ama arama yapmıyor. Lan arama yok. Gibi aynı şey yani, ev alıyorsun, ısıtıp soğutamıyorsun. E onun güzelliğine başlarım yani, bana ne alakası var?
Evet. Yani konforun sağlanmıyor evde.
İstediğim şeyler olmuyor.
Evet. Neyse, ben sana bir olay anlatayım. Şimdi benim bu emlakçı düşmanlığım aileden geliyor. Bizim Fethiye'de bir tane ev var. Alt katımız hemen. Bu yüzden benim annem de komşu seçiyor. Yani kiracıdan ziyade kimi komşu alalım diye seçiyor. Tabii Fethiye'de de şöyle bir olay var. Ev sahibine gidip söylemeden sanki müşteriymiş gibi geliyor. Evin fotoğraflarını çekiyor. Sahibinden ilan koyuyor emlakçı. Ama benim babacım da koymuş. Kıyamam kendi telefonuncuyla. Ama böyle yani görüntü kalitesi düşük. Aynı evden bahsediyoruz. Güneşin olmadığı, güneşin eve vurmadığı bir zamanda çekmiş. Emlakçı gelmiş böyle kabak gibi güneş vuruyor. Balkonu geniş açıdan çekmiş. Evin odaları geniş açıdan falan. Yani iki ilan var sahibinden de. Biri babamın koyduğu. Aynı evden bahsediyoruz. Görüntü kalitesi düşük ev. Bir de emlakçının koyduğu. O mükemmel ev. Sonra emlakçı işte yanında kiracıyla geliyor falan. Ve benim babam kiracıya ne dedi biliyor musun? İsterseniz sonra gelin boşuna emlakçıya para vermeyin. Ya gerçekten bizim emlakçı düşmanlığımız buradan geliyor.
Emlakçılığın bir meslek olduğu hala kabul edilmiyor.
Evet. Ve babam sen de biliyorsun, biz burada ev tutarken şey diyor. Sen git istersen komşulara sor, ev sahibine ulaşabilir miyiz diye. Diyor ki markete falan sor, belki tanıyordur ev sahibini. Yoksa biz arayıp halledeceğiz kendi aramızda.
Son derece dürüst cevabım. Bence emlakçılık yakın zamanda kalkması gereken bir...
Ya da vergi vermesi gereken bir meslek.
Ya da emlak danışmanlığı olur. Ya ben mesela Yozgat'ın köylerinden tarla bakıyorum. Yatırım için uygun mudur? Mesela o konularda bilgim yok. Hakikaten danışmanlık olabilir. Şu bilgi de değerli. Evi satın alacağım ama tamamen yatırım amaçlı alacağım. Yani değerlenmesini istiyorum. Çünkü o bölgeyi tanımıyorum, şehri tanımıyorum olabilir. Ya da evler hakkında pek bilgim yoktur. 2 artı 1 mi avantajlıdır, 1 artı 1 mi avantajlıdır gibi bilgilerim yok. Bu konulara danışırım. 10 numara olur bu. Bunun hiçbir sıkıntı yok.
Tabii.
Ama evi göstertmek...
Anahtarı taşımak.
Harry Potter'daki banka cinleri gibi geziyorlar. Başka da bir şey yapmıyorlar gibi diyeceğim. Ama şunu yapıyor olabilirler. Sen mesela yatırım amaçlı 5 tane ev aldın. Çok zenginsin. Bunları kiralayacaksın ama kiracı arayamıyorsun. İşin var, gücün var.
Hı hı.
Senin yerine bu kişi gidip kiracı buluyor. Bu da olabilir. Yani bu hizmet mesela onlar açısından okey. Ama bizim açımızdan gene değil.
İşte bu durumda neden ev sahibinden almıyorlar parayı? Neden zavallı kiracı veriyor parayı?
Evet, kesinlikle ev sahibinden alınması gerekiyor.
Ev sahibi verecek olsa var ya, sahibinden fuş, sahibinden ilanlarla dolmaz taş şerefsizi.
Onların işine geldiği için
tabii
böyle
canım,
yapıyor, doğru.
Tabii yani. Zavallıdan alması kolay. Ben mecburum sonuçta o evi tutmaya. Bir de şunlara da kıl oluyorum. Benim evim var Batu. Sen emlakçıymış gibi evimi gösteriyorsun. Benim evim, arkadaşımsın. Ondan sen de para alıyorsun.
Ha evet evet, o da var.
Tanıdığının evini göstere göstere para alıyorlar. Çok var böyle.
Ben yaparım bunu mesela. Batuhan Emlak diye açarım.
Evet.
Kendi evimi gösteririm. Adam bilmiyor ki benim evim olduğunu.
Tabii.
Atarım oradan. Kendi adıma da başka bir şey derim. Ahmet derim. Derim ben Ahmet'im. Size gösteriyorum. Sonuçta bir yerde benim imzam geçmiyor.
Evet.
Ahmet Emlak'tan almak ister misiniz? Bana bir komisyon. Eve bir depozito. Ona bir depozito. Fazladan
tabii, tabii.
Bir aylık para.
Tabii öyle. Yani az para değil, 13 bin 15 bin para veriyorsun sonuçta, ki Görük'le şeyi bu. İstanbul'da insanlar 25-30 veriyor. Emlakçı bence bu kadarını hak etmiyor.
Ülkemizin bu zor ekonomisinde acaba genç arkadaşlarımıza kötü bir fikir mi aşıladık?
Yapıyorlar. <İş fikri. gülüyor> Batu yapıyorlar. İnan bana yapıyorlar.
Ulan arabanın önü 2016 model. Arkası 2014 model arabalar var.
Tabii tabii. Benim Instagram'da zaten ilkokul arkadaşlarımın bir kısmı emlakçı oldu bile şimdiden.
Senin izlediğin bir dizi vardı ya, Selling Sunset diye.
Hı hı.
Oradakiler de havalı havalı zaten ev satıyorlar, güzel evler satıyorlar.
Ama onlar yani profesyonel yapıyorlar. O komisyonu ev sahibinden alıyorlar bu arada.
Ona dikkat etmemiştim.
Daha doğrusu komisyon değer biçiren fiyatın içerisinde oluyor. Yani sen 2500'lük eve para verdiğinde 2500'ün içerisinde emlakçı parası da oluyor. Ama burada öyle değil.
Tamam. Yani bunu içinde ya da dışında fark etmez ama evi kiralayan kişi ödemiş oluyor en günün sonunda.
Evi satın alan kişi ödüyor ama orada çok lüks evler olduğu için emlakçıya gidiyorsun, diyorsun ki ben ev arıyorum, bana ev bulun. Yani emlakçı benim adıma ev geziyor.
Tamam, burada işi görülen kişi ev
kiracı.
Arayan kişi.
Aynen. Evet. Ay, kiracı dedim, evet, ev arayan kişi.
Tabii kiracı da olabilir, ev sahibi
evet,
olabilir.
Evet, onun işi görülüyor. Bak bana da öyle yapsa yine hak ediyor derdim, sen biliyorsun. Deli gibi sahibinden de ev buluyorsun, mesaj atıyorsun, saat ayarlamaya çalışıyorsun. Emlakçı benden para alıyorsa gitsin görsün, bana video atsın WhatsApp'tan.
Bunu yapması lazım. Burada onların görevini yapıyoruz. Şunu da bilemiyoruz. Bir de kendi aralarında bölüşüyorlar. Hangi binalar, hangi emlakçıda onu bilemiyorsun ya.
Evet.
Mesela güzel bir bina görüyorsun. Aha ulan ben buna gideyim bakayım falan filan diyorsun ama lan emlakçısı kim?
Evet.
Mesela aynı binayı birkaç emlakçı da satıyor.
Hı hı.
O kimde, bu kimde? Ya mesela güzel cepheli olanlar diğer emlakçıda kaldı.
Evet.
O zaman onları hiçbir zaman göremeyeceksin.
Evet, göstermedi
mantıkta.
Ya.
Göstermedi de
bizim
olur.
Bizim gideceğimiz ev başka bir evde, ikinci gidişimizde. Apartman yönetimi izin vermedi.
O zaman ben gideceğim emlakçıyı bulacağım. Oho, ölme eşeğim ölme ya. Sinirliyiz ya.
Emlakçılara çok doluyuz.
Ama yine de bir ev bulduk, başımızı soktuk. Artık bir çatımız var.
Isınmıyor. Sağımız, solumuz, üstümüz, altımız boş. Yeni apartman bulduk çünkü. Yeni apartman olduğu için evde aşırı sorun var.
Parkeleri kalkmış. Masanın
ayağı,
bacağı
kırık.
Kırık.
Soğuk. Pimapeni çıkıyor. Pıt diye ses çıkartıyor.
Kapısı açılıp kapanırken ses çıkartıyor.
Babam zeytinyağıyla çözdü onu. İşte bak, zeytinyağı her derde deva Batu. Satayım sana diyorum, dinlemiyorsun.
İşte onlar aynı mekanizmayı dizlerde de olduğunu düşündükleri için dizlerindeki eklem sorunlarına da zeytinyağı sürüyorlar.
Bilemeyiz, belki işe yarıyordur. Zeytinyağı alacak olanlara bu arada Instagram'dan.
Zeytin satışımız ve
yağı var. Zeytinyağı var elimizde. İsterseniz Instagram'dan ulaşabilirsiniz. 20'li yaşlar podcast.
Yine klasik sorumuzu soralım. 20'li yaşlar yazsalar %20 indirim var mı?
Evet, onlara bir güzellik çekeriz.
İyisiniz yine, sabah kahvaltınızdaki zeytinyağı da çıktı.
Tabii tabii. Çok güzeldir bizim zeytinlerimiz.
Ben de iş yerinde Edremit zeytini mi, Akhisar zeytini mi yoksa Gemlik zeytini mi tartışması içerisindeki üçgenin bir köşesi oluyorum.
Ama senin artık Fethiye'yi savunman lazım. Akhisar'ı kabul etseler hangi zeytinyağını vereceksin?
Akhisar.
Gideceksin alacaksın mı? Oğlum Fethiye'nin var bende, var.
Fethiye zeytinyağı Akhisar'dan gidiyormuş.
Ya bırak, Akhisar'a Fethiye'den gidiyor.
Hayır, her yer Akhisar'dan gidiyormuş.
Hayır, her yere Fethiye'den gidiyor.
Şahitlerim var, İtalya'ya da gidiyormuş.
Kimmiş?
Akhisar'daki bir fabrika.
Ha.
İtalya'ya satıyor. Vallahi.
Bizim İtalyan'da zeytinyağı meşhur.
Tabii.
Doğru.
Dur, artık üçgenimiz dörtgen oldu.
Hangisi diğeri, Fethiye?
İtalya.
Hayır ya, Fethiye. Fethiye'yi oraya bir yere sokabilir misin?
Evet arkadaşlar, eğer 23 Mart'taki Bursa buluşmamıza gelirken
zeytinyağı almak isteyen varsa önden söylesin.
Önceden yazarsanız size 1 litre, 1,5 litre ve 5 litrelik şişelerde getirebiliriz. 1,5
yok.
Nasıl 1,5 yok mu?
1,5'luk hangi şiş?
1,5 litrelik kola şişesi.
Çok doğru, 1,5 var değil mi onun? Bir saniye, 5 litrelik kola. 1-2,5 değil mi o? 1,5 var mı kolanın?
Kolanın olmasa gazozun vardır lan. Var 1,5 litrelik.
1,5 var mı ortada?
Var tabii ki.
3 litrelik kola çıkmış, gördün mü onu? Bu da böyle Ramazan yaklaşıyor ya Batu.
Valla podcast yapmayı özlemişim. İçimizde biriktirdiklerimiz vardır. Bir aydır evde oturuyoruz ama ev hakkında podcast'te konuşuruz diye konuşmuyorduk. İçimizde tutuyorduk. Burada anlattığımız iyi oldu. Gelenlerle Bursa'daki buluşmamızda, gelmeyenlerle bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.
Görüşürüz.